Evet kardeşler, hepinize esenlik olsun. Ve bugün de yine Rab'bin sözüne Samuel bölümüne bakmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz Samuel bölümünden seri vaazlar veriyorduk ve bugün Samuel 8. bölüm 1 ile 22. ayetler arasında sizinle paylaşacağım. Ama bunun öncesinde neler olduğunu, yani bu bölümün iyi bir şekilde kavramak için, yani bağlamında neler olduğunu bir hatırlamaya çalışalım. Hatırlarsanız Samuel bölümü aslında İsrail halkının, Tanrı halkının en böyle zor ve sıkıntılı ve aynı zamanda günah dolu zamanlarından birisiydi. Daha öncesinde hakimler dönemini görüyoruz ve hakimler dönemi içerisine baktığımızda halkın sürekli Tanrı'yla aslında güreştiğini görüyoruz, değil mi? Yani kısır bir döngü var sürekli hakimler dönemine baktığımızda. Halk Tanrı'dan uzaklaşıyor, günaha düşüyor, kendi isteğine göre yaşamaya başlıyor. O zaman ne oluyor? Bir yargı geliyor, değil mi? Ve etraftaki düşmanlar, uluslar tarafından, yani bu sefer girdikleri savaşları kaybetmeye ve ruhsal olarak zayıflamaya ve aynı zamanda problemler yaşamaya başlıyorlar. Ve o zaman Rab bir yargıç çıkartıyor, bir Tanrı adamı, Tanrı kadını çıkartıyor ve ne yapıyor? Halk tövbe ederek Rab'be geri dönüyor. Tövbe edip Rab'be geri döndüğünde ne görüyoruz? Hayatlarında kısa bir dönem değişiklik, zafer ortaya çıkıyor ve ondan sonra bakıyoruz yine aynı kısır döngü devam ediyor. Sürekli böyle bir şey içerisindeler. Neden? Çünkü hakimler dönemine baktığımız zaman özellikle hakimlerin son ayetinde söylediği gibi diyor ki o dönemde diyor İsrail'de diyor herkes diyor kendi gözünde doğru olanı yapıyordu. Aslında sorun buydu, değil mi? Herkes kendi yüreğine göre, kendi isteğine göre, kendi arzularına göre yaşamaya başladığı zaman ortaya ne çıkıyor? Kaos çıkıyor, adaletsizlik çıkıyor, problemler çıkıyor. Bugün de aynı, değil mi? İnsanoğlu aslında her zaman aynı şeyi üretiyor. Bugün de insanlar kendi düşüncelerine, kendi isteklerine göre, kendi arzularına göre yaşamaya başladıkları zaman ne çıkıyor ortaya? Kaoslar, problemler çıkıyor. Neden? Çünkü her insan doğru şeyi arzulamıyor. Her insan doğru şeyi istemiyor. Ve bazen insanın o günahlı yüreği ve doğası ortaya korkunç sonuçlar çıkartıyor. Ve hakimler dönemi işte böyle bir dönemdi. Aslında yani bakıyoruz ki öncesinde Tanrı ne yaptı? Halkını Mısır'daki kölelikten çıkardı, değil mi? Onları kurtardı. Onlar köleyken onları özgür bir halk haline getirdi. Ve onlara bir vaat verdi. Yani bir toprak vaadi. Vaat edilen topraklara gidip oraya yerleşip orada Tanrı'nın halkı olarak yaşayacaklarına dair Tanrı onlara bir vaat verdi Mısır'dan çıkarırken. Ve Mısır'dan çıkardıktan sonra halk zorlu bir yolculuk yaşadı. O vaat edilen topraklara yerleşene kadar. Ve o zorlu yolculuk içerisinde Tanrı yine de ne yaptı? Onlara sadık kaldı. Onlara ihtiyaçlarını karşıladı, değil mi? Acıktıklarında gökten man yağdırdı. Susadıklarında kayadan su çıkardı. Nereye gideceklerini bilmedikleri o yolda Tanrı ne yaptı? Gündüz bulut direği, gece ateş direği şeklinde onlara yön gösterdi. Onları yok etmek isteyen düşmanları, onlara saldırmak istediğinde, yok etmek istediğinde Tanrı ne yaptı? Onları korudu, onlara zafer verdi. Ve onları güçlü eliyle, mucizelerle ne yaptı? Vaat edilen topraklara yerleştirdi. Ve vaat edilen topraklara yerleştiğinde halk aslında yapması gereken şey Tanrı'ya sadık bir şekilde yaşamak, onun sözüne, onun buyruklarına uygun bir şekilde hayatlarını yönlendirmekte. Ama ne yaptılar onlar? Tanrı'ya itaat etmek yerine itaatsizlik etmeye başladılar. Ve sanki onları Mısır'dan çıkaran Yahve değilmiş gibi etraflarındaki diğer ulusların ilahlarına tapınmaya ve o onların inançlarını kendi halklarının arasına sokmaya başladılar, değil mi? Ve o zaman görüyoruz ki Vaat edilen topraklarda çok ciddi sıkıntılar yaşadılar. Oysa ki o topraklarda Tanrı onları bereketledi. Dikmedikleri ağaçların meyvesini yediler. Yapmadıkları evlerde oturdular. Refaha, zenginliğe ve gerçekten huzurlu bir hayata kavuştular vaat edilen topraklara girdiklerinde. Ama onlar o topraklara girdiklerinde o hayatı, o bereketleri kendilerine sağlayanın Tanrı olduğunu, Yahve olduğunu unuttular. Ve başka ilahlara, başka ulusların geleneklerine, göreneklerine, adetlerine, törelerine, yasalarına uymaya başladılar. Ve görüyoruz ki ne zaman halk Tanrı'dan uzaklaşıyor, o zaman hayatları zor duruma, sıkıntıya girmeye başlıyor. İşte böyle bir dönemde halkın içerisinde ciddi bir yozlaşma başladı, günah başladı. Ve sadece halkın içerisinde değil, halkı yöneten kişilerin de yozlaştığını görüyoruz. Hatta halkı yönetmeyi bırakın, tapınakta bile yozlaşma görüyoruz. Tapınakta hatırlarsanız Hofni ve Pinehas, Eli'nin oğulları ne yaptılar? Tapınaktan çaldılar. Aynı zamanda o tapınakta hizmet eden kadınlarla yatıp kalktılar. Ve Tanrı'nın kutsal konutuna saygısızlık ettiler. Ve ondan sonra görüyoruz ki onlar da yani birçok sıkıntı yaşadılar. Halk da girdikleri o savaşlarda etraflarındaki düşman ulusların saldırılarında yenik düştü. Ama Tanrı, bakın o kadar güzel bir şey var ki burada. Biz ne kadar günahkar olursak olalım, biz ne kadar sadakatsiz olursak olalım, Tanrı yine de kendi karakterinden ödün vermiyor. Ya bunlar sadık değil, ben de sadık olmayacağım demiyor. Bunlar doğru olanı yapmıyor, ben de bundan sonra doğru olanı yapmayacağım demiyor. Tanrı hiçbir zaman kendi karakterinden, kutsallığından ödün vermeden yine de o halka sabrediyor, lütfediyor, sevgisini gösteriyor, onları kucaklıyor ve tövbe edip döndüklerinde Rab ne yapıyor? Ya git şu ana kadar beni dinlemediniz, bundan sonra ne haliniz varsa görün demiyor. Tam tersine onları tekrar restore ediyor, iyileştiriyor ve kendi yüreğine yaklaştırıyor. O kadar lütufkar bir Tanrımız var. O kadar iyi bir Tanrımız var. Bazen Tanrı denilince insanların kafasındaki resim yargılayan, sürekli böyle emirler veren, sürekli böyle sanki bizim yanlış yapmamızı bekliyormuş ve bizi cezalandırmak için elinde hazır değneği bulunan bir cezalandırıcı, bir yargıç gibi bir resim uyanıyor insanların kafasında. Ama Tanrı gerçekte öyle bir Tanrı değil. Kutsal kitabın Tanrısı lütufkar, sevgi dolu, merhametli, bağışlayan bir Tanrı. Ve bunu defalarca defalarca Hakimler bölümünde ve Samuel bölümünde görüyoruz. 7. bölüme baktığımızda, Samuel 7. bölüme baktığımızda orada halk ne yaptı? Tövbe etti. Pardon, ilk önce savaşa girdiler ve savaşı kaybettiler. Ondan sonra dediler ki ya biz antlaşma sandığını getirelim. Savaş, antlaşma sandığı savaş meydanında olursa Tanrı o zaman bize zafer verecek diye umdular. Ve antlaşma sandığını sanki sihirli bir tılsım gibi kullandılar, değil mi? Tanrı'yı sanki onların yanına çekecek bir materyal gibi kullandılar. Ama ne yaptılar? O savaşı daha da ciddi bir şekilde kaybettiler. Çünkü Tanrı bizim sınırlarımızın içerisine girmez. Tanrı'yı hiç kimse manipüle edemez. Sen Tanrı'dan çok tanrısal şeylere değer vermeye başlıyorsan, o zaman onlar senin Tanrın oluyor. Yani nasıl o antlaşma sandığı halka zafer vermediyse, bugün de adım Hristiyan deyip boynumuza haç takarak gezdiğimizde Tanrı bizi Hristiyan olarak görmüyor. Ya da haç var ya bunun boynunda, ben bunu kazalardan koruyayım demiyor. Belalardan koruyayım demiyor. Tanrı senin taşıdığın haça ya da taşıdığın kutsal kitaba bakmıyor. Neye bakıyor? Yüreğine bakıyor. Yaşamına bakıyor. Senin onunla olan ilişkine bakıyor. Ve orada onlar tanrısal o antlaşma sandığından medet umdular. Ama görüyoruz ki sonucunda o antlaşma sandığını da kaybettiler ve aynı zamanda savaşta yenik de düştüler. Ve daha sonra görüyoruz ki Tanrı yine de bırakmadı onları. Samuel, halkın içerisinde Tanrı'nın sesini duyuran bir Tanrı adamı, bir peygamber olarak yetişen, tapınakta yetişen bu adam, Tanrı'nın sesini ayırt edebilen bu adam, halkı yönlendirmeye başladı. Ve halk gelip ona danışmaya başladı. Ve danışmaya başladığında Samuel ne yaptı? O halk için aracılık ettiğini görüyoruz, değil mi? Onlar tövbe ettiğinde Samuel onları tövbeye davet etti. Dedi ki hayatlarınızı değiştirin, Tanrı'yla ilişkinizi düzeltin. Ve onlar bu tövbe çağrısına karşılık verdiklerinde Samuel'e gelip dediler ki ya bizim için Tanrı'ya yakar. Ve Samuel Tanrı'ya aracılık etmeye, yakarmaya başladığında Filistinliler tam bu zamanda gelip de onlara karşı savaş açtıklarında Tanrı onlara zafer verdi. Neden? Çünkü Tanrı'ya yürekleri dönmüştü. Ve o zaman Samuel ne yaptı? Mispa'da bir taş alıp dikti ve o taşın adını Ebenezer taşı koydu, değil mi? Neydi o taş? Yardım taşı, tanıklık taşı. Yani Samuel halka dedi ki, Rab bizi buraya kadar getirdi, bundan sonra da götürecektir. Rab bize buraya kadar yardım etti, bundan sonra da yardım edecektir. Rab bizi buraya kadar zafere ulaştırdı, bundan sonra da zafere ulaştıracaktır. Siz yeter ki ona güvenmeye, ona bakmaya devam edin. Ama 8. bölüme geliyoruz. Aynı kısır döngüye geri dönüyoruz. 8. bölüme geliyoruz. Sanki o Ebenezer taşını unutmuş halk. Aradan daha çok fazla bir zaman geçmemesine rağmen, değil mi? İnsan aklı, insan gerçekten böyle değil mi? Yani hemen unutuyor. Ruhsal Alzheimer problemi var hepimizde. Ruhsal olarak Alzheimer'ız bazen. Ne demek bu? Tanrı'nın yaptıklarını unutuyoruz. Hayatlarımızda sağlayışını unutuyoruz. Ve biliyor musunuz, Tanrı'nın yaptıklarını unutmaya başladığımızda şeytanın amacı zaten budur. Tanrı'nın kim olduğunu, yaptıklarını, gücünü, kuvvetini, sözünü bize unutturmak ister ki biz problem yaşadığımızda korkuya kapılalım, paniğe kapılalım. Ona sığınmak yerine ondan uzaklaşalım, onu yargılayalım. 8. bölümde karşımıza yine bu çıkıyor. 8. bölüme baktığımızda, bundan önce 1950'lerde psikolog Solomon Asch adında bir adam bir deney yapıyor. Yaptığı bu deneyde bir odaya 7 kişiyi koyuyor. Bu 7 kişiden 6'sı kendi asistanları. Onlar rol yapıyorlar. Ama bir tanesi ise gerçek bir denek. Ve profesör bu 7 kişiyi o odaya yerleştirdiğinde tahtaya 2 tane çizgi çiziyor Birisi uzun, birisi de kısa bir çizgi. Ve bir soru soruyor. Diyor ki, hangisi daha kısa bu çizgilerin? Odadaki 6 tane asistan uzun olan çizgiye kısa çizgi diyor. Uzun olan çizgiye kısa çizgi diyor. 7. kişiye, denek olan kişiye geldiğimizde denek olan kişi de aynısını söylüyor. Gördüğü halde, öyle olmadığını bildiği halde öyle söylüyor. Ve bunu birkaç grupta daha yapıyor bu Solomon adındaki psikolog. Ve sadece bir kez farklı bir sonuç çıkartıyor. Yaptığı 10 deneyin içerisinde sadece bir kez farklı bir sonuç çıkartıyor. Gerisi hep aynı. Yani insanlar çevrelerindeki insanlardan, gruplardan ve onların sözlerinden etkilenerek doğru bildikleri gerçekleri yanlış olarak ifade edebiliyorlar. O gruplara katılmak, o gruplardan dışlanmamak, oraya dahil olmak ve problem yaşamamak, tartışma yaşamamak, bu gibi düşüncelerden dolayı ne yapıyorlar? Çoğunluğun düşüncesine veya sesine kulak vermeye başlıyorlar. Yani 8. bölümde de aslında karşımıza çıkan şey bu. Burada ne görüyoruz? Hemen metnin başında baktığımız zaman aslında İsrail halkının zor dönemlerinden birisiydi. Ve Samuel de artık yaşlanıyordu. Neredeyse ölmek üzere. Ve halk Samuel'e gelip diyor ki, ya diyor sen artık yaşlandın. Sen artık yaşlandın. Oğulların da senin yolunda yürümüyorlar. 3. ayete baktığımızda isterseniz programlarınızdan takip edebilirsiniz. Bölüm biraz uzun olduğu için ben okumayacağım ama isterseniz evinize gittiğinizde o bölümü daha detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Ama burada görüyoruz ki o halkın ileri gelenleri Samuel'e geliyorlar ve diyorlar ki ya sen artık bak yaşlandın, oğulların da yolunda yürümüyorlar, kazanç peşinde koşuyorlar, rüşvet alıp adaleti saptırıyorlar. Yani bize ne olacak şimdi? Yani biz umduk ki senin oğulların bizi yönetir ama görüyoruz ki senin oğulların da yani Tanrı'nın yolunda yürümüyorlar. O zaman ne olacak bize? Onların kafasında böyle bir düşünce var. Ne olacak bize? Bundan sonra bizi kim yönetecek? Kim yönlendirecek? Kimin sözleri bu halkı bir arada tutacak? Liderimiz kim olacak? Kim bizim için savaşacak? Kim adaleti sağlayacak? Kim bizi koruyacak? Yani buraya baktığımız zaman onların ses tonunda aceleci bir tavır olduğunu görebiliriz. Bir endişe, bir korku olduğunu görebiliriz. Haklı da. Ve gelip diyorlar ki, bak sen yaşlandın, oğulların da senin yolunda yürümüyorlar. Şimdi diğer uluslarda olduğu gibi başımıza bizi yönetecek bir kral ata. 5. ayetteki bu halkın ileri gelenlerinin İstediği şey bu Samuel'e baktığımız zaman. Lloyd Jones adında bir adam diyor ki, bir insanın imanının gerçek ölçüsü zor ve kriz zamanlarında ilk nereye baktığıyla ölçülür. Buraya baktığımızda halk nereye baktı ilk? Etraftaki uluslara, onların siyasi sistemine, onların gücüne, Rab'be bakmadılar. Ve Samuel'e gelerek diyorlar ki, başımıza bir kral ata. Aslında istedikleri şey yanlış bir şey değildi. Çünkü krallık istiyorlar. Kendilerini yönetecek bir kralları olmasını istiyorlar. Yani bu krallık sistemi aslında yanlış bir şey değildi istedikleri. Çünkü zaten Tanrı'nın planında bunun olduğunu görüyoruz. Tanrı'nın planına baktığımız zaman Tanrı'nın özellikle yasanın tekrarı 17. bölüme baktığımızda halka böyle ileride bir vaadi olduğunu görüyoruz. Diyor ki Tanrınız, Rabbin size vereceği ülkeye girip orayı mülk edindiğiniz ve oraya yerleştiğiniz zaman Tanrınız, Rabbin seçeceği kişiyi üzerinize kral olarak atayın diyor. Yani Tanrı krallık sistemine karşı değil. Çünkü zaten bunu vaat olarak da atamız, iman atamız olan İbrahim'e vermişti değil mi? İbrahim'e verdiği antlaşmada, o sözde ne söyledi ona? Dedi ki, senin soyundan krallar çıkartacağım dedi değil mi? Bakın daha krallık sistemi yokken, senin soyundan krallar çıkartacağım dedi. Yakub'a baktığımızda aynı vaadi Yakub'a da verdiğini görüyoruz. Ve daha birçok yerde aslında Tanrı'nın yani bu krallık sistemini onayladığını, krallık sisteminin onun planı içerisinde dahil olduğunu görüyoruz. Ama bu bölüme baktığımızda, 8. bölüme baktığımızda halk gelip de Samuel'e ya bize diğer uluslarda olduğu gibi bizi yönetecek başımıza bir kral ata dedikleri zaman Samuel'in tepkisine bakın. Üzüldüğünü görüyoruz değil mi? Kırıldığını görüyoruz. Ve aynı zamanda Samuel halkın bu isteğini Tanrı'nın önüne getirdiği zaman, Tanrı'ya diyor ki Rab, halk böyle bir şey istiyor. O zaman Tanrı diyor ki, Samuel diyor, üzülme diyor. Onların reddettikleri sen değilsin, benim diyor. Tanrıları olarak beni reddettiler diyor. Ne oluyor burada? Neden Samuel böyle bir üzüntü duydu? Neden Tanrı bu şekilde söyledi? Yoksa krallık mı doğru değildi? Öyle olmadığını görüyoruz. Çünkü zaten Tanrı'nın vaadi içerisinde. Burada üzücü olan şey neydi biliyor musunuz? Bakın onların isteği nedir? Burada sorun ne istedikleri değil, neden ve nasıl istedikleriydi. Sorun onların motivasyonlarıydı. Sorun onların içgüdüsel olarak Tanrı'yı reddetmeleriydi. Nerede görüyoruz bunu? Bu isteklerinin içerisinde. Ne diyorlar orada? Diyorlar ki diğer uluslar gibi, diğer uluslar gibi olmak istiyoruz. Diğer uluslar gibi yönetilmek istiyoruz. Diğer uluslar gibi biz de Tanrı'ya yaklaşmak istiyoruz. Augustine'in bir sözü var. Diyor ki günah özünde kötü olan şeyleri arzulamak değildir. Daha alt düzeydeki iyi bir şeyi en yüksek olan iyiye yani Tanrı'ya tercih etmek ve doğru olan şeyi yanlış bir sırada yanlış bir arzuyla motivasyonla istemektir aynı zamanda. Halkın istediği krallık yanlış değildi. Ama onlar Tanrı'nın zamanını beklemek istemediler bir. İkincisi de diğer uluslara benzemek istediler. Diğer uluslar gibi olmak istediler. Tanrı halkını Mısır'dan çıkardığı zaman hatırlarsanız onlara Musa aracılığıyla Sina Dağı'nda ne yaptı? Yasayı verdi değil mi? Ve yasayı verdiği zaman onlara bir aynı zamanda buyruk da verdi. Dedi ki Leviler 11:45'te kutsal olun çünkü ben Allah'ınız Rab kutsalım. Yani kutsal demek ne demek? İbranice karşılığı kadoş. Yani bu kelimenin anlamı ayrılmış, benzersiz, farklı kılınmış demektir. Aslında Tanrı'nın tasarladığı o krallık modelinde, yani diğer uluslardan ayrı olma planı vardı. Tanrı'nın halkını ta Mısır'dan çıkarttığı andan itibaren onlardan istediği neydi? Diğer uluslara benzemeyeceksiniz. Yani sizi Mısır'dan çıkarttığımda etrafınızdaki diğer ulusların törelerine, adetlerine, geleneklerine, göreneklerine, yaşam biçimlerine göre yaşamayacaksınız. Siz farklı olacaksınız. Benim sözüme, benim yasama göre yaşayacaksınız. Ve sizin farkınız bu olacak. Bakın İsrail'i eski antlaşmada diğer uluslardan ayıran fark neydi? Onlar daha iyi bir halk topluluğu olduğu için mi? Onlar daha kutsal olduğu için mi? Onlardan daha diğer uluslardan daha yetenekli, daha güzel, daha yakışıklı oldukları için mi? Hayır. Tanrı onları seçtiği için, Tanrı onların arasında olduğu için, Tanrı onlarla birlikte olduğu için onlar farklı oldular. Yani halkı diğer halklardan ayrı kılan şey neydi? Tanrı'nın onlarla birlikte olması ve onların Tanrı'ya ait olması. Aynı şekilde bugün de sen ve ben diğer insanlardan farklıyız, ayrıyız. Ama bizi ayrı kılan şey, farklı kılan şey, farklı kılan şey biz onlardan daha iyi olduğumuz için değil, daha temiz, daha kutsal, daha saf, daha böyle karakteri düzgün, daha yakışıklı, daha güzel olduğumuz için değil. İsa bizim hayatımızda olduğu için biz farklıyız. Kiliseyi diğer uluslardan ayıran şey Mesih'in onların aralarında olmasıdır. Kutsal Ruh'un onların içinde olmasıdır ve onların Tanrı'nın sözünün egemenliği altında olmasıdır. Bizi diğer uluslardan, diğer insanlardan ayıran fark yine aynıdır. Ayrı olmak, farklı olmak, dünyaya benzememek. Tanrı İsrail'i bu şekilde seçti. Bu amaçla seçti. Siz diğer uluslar gibi yaşamayacaksınız, diğer uluslar gibi olmayacaksınız. Bunu istediği için de onlara ne yaptı? Onları diğer uluslardan ayıracak yasa, gelenekler, görenekler, adetler verdi. Ama burada ne bakıyoruz, burada ne görüyoruz? Bu halk ne istiyor? O uluslar gibi yaşamak, o uluslar gibi yönetilmek, o uluslara benzemek istiyor. Tanrı bunun için onları seçmedi. Aynı şekilde yeni antlaşma dönemine baktığımız zaman Tanrı kiliseyi de bu amaçla seçmedi. Dünyaya benzesin diye seçmedi. Tam tersine dünyadan ayrı olsun diye seçti. İsa Yuhanna 17. bölüme baktığımızda dua ederken, aracılık duası ederken ne dedi? Baba dedi, onları dünyadan dedi ayrı kılmanı. Onlar dedi dünyadalar ama dünyadan ayrılar. Onları dünyadan korumanı istiyorum dedi. Aynı şekilde öğrencilerine defalarca öğretişler verirken ne dedi? Sizin aranızda böyle olmayacak. Siz diğer uluslar gibi egemenlik peşinde koşmayacaksınız. Sizin aranızda birinci olmak isteyen sonuncu olsun, sonuncu olmak isteyen birinci olacaktır dedi. Değil mi? Pilatus'un karşısına çıkarıldığında, Pilatus sen kral mısın diye sorduğunda, Evet dediğinde ona dedi ki benim krallığım dedi dünyadaki krallık gibi değildir. Benim krallığım dünyadaki krallık gibi olsaydı benim takipçilerim benim için savaşırlardı dedi, değil mi? Yani kendi krallığını dünyanın krallıklarından ve krallarından ne yaptı? Ayrı tuttu. Aynı şekilde elçiler öğretilerine baktığımız zaman ne dedi? Petrus mektubunda dedi ki siz kutsal bir ulus ve sizi karanlıktan aydınlığa çıkaran Tanrı'nın erdemlerini ilan etmek için seçildiniz dedi, değil mi? Ayrı olmaya seçildik, ayrı olmaya davet edildik. Evet, bu dünyada yaşıyoruz ve bu dünyada yaşayacağız ama bu dünya gibi yaşamayacağız. Problem dünyada olmak değil, dünyanın bizim içimizde olmasıdır. Tıpkı şey gibi düşünün. Yani geminin denizde olması normal bir şeydir, değil mi? Gemi denizde yüzerken onu garipsemezsiniz, korkmazsınız. Bakarsınız, onun içinde güvende hissedersiniz, eğlenirsiniz. Ama deniz geminin içerisine girmeye başladığı zaman ne yaparsınız? Korkarsınız, değil mi? Deniz gemide olabilir ama gemi denizde olabilir ama deniz, o su geminin içerisinde olamaz. O zaman tehlikeli olur. Aynı şekilde biz bu dünyada yaşayacağız ama bu dünyaya göre, bu dünyanın isteklerine, arzularına göre değil, Tanrı'nın bizden istediği arzularına göre yaşamamız lazım. Charles Spurgeon'un söylediği bir söz var. Diyor ki kilisenin dünyaya verebileceği en büyük armağan dünyadan farklı olmaktır. Ne zaman ki kilise dünya gibi olmayı arzular, işte o zaman gücünü, görkemini, tanıklığını kaybeder. Dünyasallaşmış bir iman Tanrı'nın gözünde en tiksinti verici şeydir diyor. Ve yine Charles Spurgeon diyor ki kilise diyor dünyayla evlenmeye başladığı zaman çok geçmeden dul kalacaktır. Dünya kilise için doğru bir damat değildir. Kilise dünyaya benzeyemez. O yüzden dünyanın arzu ve isteklerini içimizden çıkarıp bizi kendi arzu ve isteklerine bağlamak isteyen bir Tanrı var. Bizi ayrı kılmak isteyen bir Tanrı var. Bir teolog dedi ki, halkı, İsrail halkını Mısır'dan çıkarmak Tanrı'nın bir gününü aldı. Ama Mısır'ı İsrail halkının yüreğinden çıkartmak 40 yılını aldı diyor. Her ne kadar Tanrı onları özgürleştirse de, kendi öz halkı haline getirse de, sık sık ne görüyoruz? Tanrı halkı Mısır'ı özledi. Mısır'daki hayatlarını özlediler. Ve o yüzden onlara benzemek istedikleri için, ayrı olmak istemedikleri için de sürekli düştüklerini görüyoruz. Ve sürekli başka ulusların geleneklerine, göreneklerine göre yaşamaya çalıştıklarını ve bu da onları felç ettiğini görüyoruz. Tıpkı Bukalemun gibi. Yani Bukalemun aslında doğanın en ilginç canlılarından birisidir. Ve Bukalemun'un kendini savunma yöntemlerinden birisi de bulunduğu yere göre kamuflaj eder kendisini. Yani yeşilin üzerindeyse bir anda yeşil olur, kahverenginin üzerindeyse bir anda kahverengi olur, yani mavinin üzerindeyse bir anda mavi olur. Yani bu şekilde kendisini korumaya, gizlemeye çalışır. Ve bu hayvanı almışlar, bakın bir test yapıyorlar, bu hayvanı alıyorlar ve çok desenli, çok renkli ve farklı figürleri olan bir kumaşın üzerine koyuyorlar. Yani hayvan sürekli renk değiştirmekten ve sürekli hani enerjisini ona harcadığı için bir yeşil oluyor, bir kırmızı, bir mavi oluyor, bir şöyle desenli, bir böyle desenli oluyor. Bu kelamın stresten kafayı yiyor ve ölüyor. Çünkü hangi renge yani bürüneceğini ve kendisini nasıl kamufle edeceğini bulamıyor. İşte dünyanın sistemleri de böyledir. Bakın İsrail'i felç eden şey, Tanrı'nın halkını felç eden şey, etraflarındaki uluslara göre şekil değiştirmek oldu. Ve sürekli farklı şekillere büründükleri için, sürekli farklı uluslar gibi yaşamaya çalıştıkları için ne oldular? Felç oldular ve stresten Tanrı'yı takip edememeye başladılar. Aynı şekilde bugün bizim için de geçerli. Bakın zaman farklı, insanlar farklı. Ama düşünce hala aynı. Eğer biz İsa'nın krallığını takip etmek yerine dünyasal kralların peşinden, yöneticilerin peşinden gidiyorsak, eğer biz Tanrı'nın sözünü takip etmek ve uygulamak yerine dünyanın bize vermek istediği öğretilerin, örf, adet ve geleneklerin, uygulamaların peşinde gidiyorsak, eğer biz Tanrı'nın sözüne göre yaşamak yerine ya işte onlar da böyle yaşıyor, onlar da şöyle yaşıyor diyerek onlar gibi olmaya çalışırsak, o bu kelamın gibi biz de kafayı yiyeceğiz. Çünkü dünya sürekli bizi farklı renklere sokmaya çalışır. Amacı bizi strese sokarak yok etmektir ve Tanrı'nın sözünden uzaklaştırmaktır. Tanrı'dan uzaklaştırmaktır. Çünkü Tanrı'ya yaklaştığımız zaman gerçekten ne olacağını bilir. Bakın buradaki halk gelip de Samuel'e bunu söylediğinde Tanrı ne diyor biliyor musunuz? Samuel'e diyor ki o halka söyle diyor, istediklerine kavuşacaklar. Halk ne istedi? Diğer uluslar gibi başlarında bir kral olsun istedi değil mi? Ama dedi krallığın dedi sonuçlarını da onlara söyle. Ve baktığınızda 11. ayetten 17. ayete kadar diyor ki kral diyor atayacağınız kişi oğullarınızı alacak kendi arabalarında çalıştıracak. Kızlarınızı alacak aşçı fırıncı yapacak. Tarlalarınızı, bağlarınızı, zeytinliklerinizin en iyisini alacak. Tahıllarınızın, üzümlerinizin onda birini alacak. Sonunda siz kendiniz onun kölesi olacaksınız. Yani istediğiniz diyor modelin diyor getireceği sonuç budur diyor size. Ve dikkat edin buradaki sürekli tekrarlanan kelime ne? Alacak kelimesi değil mi? Yani o getireceğiniz kral sizden bunları alacak. Bunları alacak. Oysa ki Tanrı'nın aslında kafasındaki o planındaki krallık modelinde alan bir kral değil, veren bir kral modeli vardı. Değil mi? Ve dikkat ederseniz burada Tanrı Samuel aracılığıyla ne yaptı? Halka isteğini verdi. Değil mi? İstediklerini verdi. Bazen var ya Tanrı'nın bize verebileceği en büyük ceza nedir biliyor musunuz? Bizi kendi isteğimize teslim etmek. Bize vereceği en büyük ceza bizi kendi isteğimize teslim etmek. Çünkü bizi kendi isteğimize teslim ettiği zaman yani kendi isteklerimiz bizi hep bencilliğe, günaha yönlendirir. Ve en büyük aslında cezadır. Ama hamdolsun ki Tanrı her ne kadar bunu verse de halkına yine de onlara sadık olmaktan vazgeçmedi. Onlara krallık verdi Ve ilerleyen bölümlerde göreceğiz. İlk olarak kim? Saul kral olarak atandı, değil mi? Baktığınızda tam onların istediği gibi bir kral. Yakışıklı, uzun boylu, güçlü ama dışsal görünüşü iyi ama içi, ruhu aslında karakteri zayıf bir insandı. Ve birçok sıkıntılar getirdi. Ondan sonra kim kral olarak atandı? Davut kral olarak atandı, değil mi? Her ne kadar Davut Tanrı'nın yüreğine göre birisi olsa da o da aslında defalarca düştü, günah işledi ve bu günahın bedelinde ağır sonuçlar ödedi. Ve ondan sonra bakıyoruz Süleyman kral oldu, değil mi? Ve Süleyman'ın krallığı da çok sorunluydu. O da defalarca günahlara düştü ve problemler yaşadı halk. Süleyman'ın krallığından sonra krallık ikiye bölündü ve birçok krallar geldi. İşte onun krallığı şöyleydi, o geldi gitti, sonra yerine bu kral geldi, sonra yerine bu kral geldi diye birçok krallık takip ettiğini görüyoruz. Ve bu bize şunu gösteriyor ki, hangi kral gelirse gelsin dünyasal olarak hiçbiri insanın sorununa çözüm getiremez. Sadece tek bir kral. Aslında 8. bölümün bize göstermek istediği şey bu. Halkın istediği nedir? Onların önlerinden gidecek, onları yönetecek, onlar için savaşacak, koruyacak, kollayacak ve onları kurtaracak bir kral. Ve dünyasal kralların hiçbiri bunu gerçekleştiremedi. Neden? Çünkü dünyasal krallar zayıftır, kusurludur, günahlıdır, hatalıdır. Her ne kadar Tanrı'nın yüreğine göre bir adam olsa bile. Ama hamdolsun ki Tanrı ne yaptı? Davut'un soyundan gerçekten bizi kurtarabilecek, bizim önümüzden gidebilecek, bizi yönetebilecek ve bizim sorunumuzu çözebilecek bir kral çıkardı. İşte o kral İsa Mesih'tir. Çünkü kusursuz olan, kutsal olan, tamamen dünyaya karşı zafer kazanmış olan İsa Mesih'tir. Ve aslında bu istek, halkın bu isteği bize bunu gösteriyor ki dünyasal krallar değil, Tanrı'nın krallığıdır. Tanrı'nın, Davut'un soyundan gelecek olan o Mesih'tir bizim sorunumuzu çözecek olan kral. Ve hamdolsun Mesih gelmiştir ve Mesih de bizim sorunumuzu, günah sorunumuzu çözerek, bakın bütün krallar ne oluyor? Alıyor değil mi? Alacak sözü. Alacak, alacak, alacak. Ama İsa Mesih veren bir kraldı. Canını verdi. Diktatörlük yapmadı ama hizmet etti. Ve bizim için gerekli olan her şeyi sağladı. O yüzden gelin biz kendi hayatımıza bakalım bugün. Bu bölümün bize vermek istediği mesaj bu aynı zamanda. Biz bugün neyi arzuluyoruz? Bizi yöneten kim? Bizi yöneten kral kim? Ve biz bugün neye benzer olmaya çağrılıyoruz? Neye benzer olarak yaşıyoruz? Etrafımızdaki diğer insanlar gibi mi? Yoksa kutsal, ayrılmış Tanrı'nın halkı gibi mi? Onlara benzer olarak mı yaşıyoruz? Bu sözü biz de defalarca söylüyoruz değil mi bazen? Ya herkes böyle yapıyor, ben böyle yapsam ne olacak? Ya herkes böyle, benim de böyle yapmam lazım. Herkes yalan söylüyor, benim de yalan söylemem lazım. Herkes böyle giyiniyor, ben de böyle giyineyim. Herkes böyle davranıyor, ben de böyle davranayım. Herkes böyle söylüyor, herkes böyle yaşıyor. Ben de böyle yaşayacağım. Var mı böyle sözlerimiz? İsterseniz bu vaazdan sonra ne zaman zamanınız olursa bir düşünün ve bakın yüreğinize. Ben hiç böyle bir şey arzu ettim mi? Ya da söyledim mi? Eğer varsa onu Rabbin önüne getirelim. Tövbe edelim. dünyaya benzemeyelim. Çünkü dünya bizim hayatımızın içerisine girmeye başladığında korkunç sonuçlar çıkar. Biz dünyada kalalım ama dünyaya benzemek için değil, dünyaya Mesih'in ışığını, tuzunu göstermek için. O yüzden bakalım ilişkilerimiz nasıl, evliliklerimiz nasıl, nasıl çocuk yetiştiriyoruz, nasıl yaşıyoruz? Eğer yaşantımızın dünyadan bir farkı yoksa, dünyadaki diğer şeylerden bir farkı yoksa, o zaman demek ki dünya bizim içimize girmiş demektir. O zaman biz de hiçbir şekilde farklı bir tanıklık gösteremeyiz.